Türkiye saatiyle saatimiz 15.09'u gösteriyor ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Güne Bakan programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ekibimiz Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Saat 16'ya kadar sizlerle birlikte olacağız ve bakın bugün programımızda neler var. TGRT Haber Ankara temsilcisi Sayın Ercan Gürses'le Türkiye ve dünyadaki gündemi değerlendireceğiz. Bir başka değerli konuğumuz avukat Nuri Poyraz olacak ve yurt dışında yaşayan Türklerin hukuki sorunları üzerine konuşacağız.
Yaptayı yapıştır, bana isim koyma. Karikatürleştirme beni, ilahlaştırma. Tabulaştırma sakın, tabulaştırma.
Fuck.
Efendim saatimiz 15.13 Türkiye saatiyle ve stüdyomuzda TGRT Haber Ankara temsilcisi Sayın Ercan Gürses'le birlikteyiz. Ercan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakan Bey.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Vallahi çok iyiyim. Sizinle burada stüdyoda tekrar bir program yapabilmek mutluluk verecek.
Bizim için de öyle. Sık sık gelmeniz bizi ayrıca mutlu ediyor. Şimdi tabii bir yılı geride bıraktık. Pek çok değerlendirme yapılacak nokta var ama biz aslında geçen yıldan devam eden bir temel gündem noktası var. Buna baktığımızda işte asgari ücretin açıklanması, memur ve emekliler için artış oranlarının açıklanması üzerinden, bunun yanı sıra diğer kurumlar üzerinden faiz ve enflasyon verileri üzerinden baktığımızda ekonomi üzerine bir küçük bir değerlendirmeyle başlamak isterim müsaade ederseniz. Biz 2022'den 2023'e neler taşıdık, neler doğru, nelerin devamı bizim için daha farklı olabilir ekonomik açıdan.
Ekonomiyi konuştuk, yine ekonomiyi konuşacak gibi görünüyoruz Hakan Bey. Tabii bizim elimizde olan ve olmayan koşullar vardı. Pandemi koşulları, pandemi sonrası yaşananlar, tedarik sorunları, dünyanın yaşadığı enflasyon ve bize fazla yansıması biraz. Bu gibi sorunlar vardı. Bunları biraz tedavi etmeye çalıştık. Tabii bununla ilgili birikmiş problemler vardı. Problem olarak gösterilen EYT konusu vardı. Bunun çözümünün sağlanması yolunda belki son adım da atılmış oldu. Tabii bunlarla birlikte gelecek dönem, özellikle bu Türkiye'nin dış ticaret açığı bizim kronik sorunumuz,
evet,
hep maalesef olan bir sorunumuz. Bunu çözmenin tek yolu da doğal kaynak. Tabii doğal kaynak fakiriyiz ama doğal gaz yönünde bazı adımlar atıldı ve bunun devamının gelebileceği de konuşuluyor. Dolayısıyla Hakan Bey, uzun yıllar birinci sıraya çıkmamış bir konu, 5 yıldır mesela birinci sıraya çıkmamış bir konu şu anda gündemimizin en önemli problemi olarak karşımızda duruyor. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı. Bununla mücadele etmek için bazı adımlar atılıyor ama bence o adımlar bunu telafi etme adımları. Mutlaka onların da yapılması lazım. Yara sarıcı adımlar, yani maaşlara yüksek zamlar vesaire. Ama o fasit daireyi kırıcı adımların ve temel politikaların ona göre ayarlanması daha önemli bence.
Evet, şimdi tabii bütün bunları konuşurken bir noktayı da gözden kaçırmamak lazım. Çok uzun yıllardır program yapıyoruz, beraber konuşuyoruz yayınlarda, siz yazılar yazıyorsunuz, başka kanallarda moderatörlüklerinizde de bu konuları çokça işlediniz. Birinci gündem maddesi hep maalesef terör olurdu. Dolayısıyla aslında ben terörün alt gündem maddelerine çok gerilere düşmesinden de aşırı mutluyum. Yani her ne kadar birinci gündem maddesi ekonomi,
evet,
şöyledir böyledir, ne konuşursak konuşalım, birinci gündem maddesi olarak ne gelirse gelsin bence çok önemli değil. Neden? Çünkü terörün alt sıralarda olması önemli. Bu konuda neler söylersiniz?
Gerçekten işi o açıdan bakmadım bir an. Yan cana gelecek mala gelsin denir ya her zaman.
Evet,
ekonomik problemler bütün dünyada yaşanıyor ve bize de yansıması oldu ama sizin dediğiniz gibi biz terörle iç içe yaşayan bir ülkeyiz maalesef. Son 40-50 yıldır Asala terörünü falan da sayarsak neredeyse son 50-60 yıldır diyebiliriz buna. Terörle iç içe yaşayan bir ülke açısından bunun geri plana düşmesi, ekonomi hallolur Hakan Bey. Yani bir şekilde hallolur. Biz geçmişte de yaşadık yüksek enflasyon, hayat pahalılığı. Onu aştık. Başka problemler ortaya çıktı ama giden canlar geri gelmiyor.
Maalesef.
Terörü bayağı bir gerilettik. Bayağı bir hafiflettik ülkemiz içerisinde. Olaya bu yönüyle bakmanız gerçekten benim de açıkçası benim açımdan da bu şekilde bakmak gerektiğini ortaya çıkartıyor. Çok sevindirici bir yönü işin.
Evet. Siz tabii pek çok bilgi de takip ediyorsunuz. Tabii ekonomik anlamda halkın yaklaşımıyla devletin yaklaşımı biraz farklı oluyor.
Evet.
Şimdi kaynaklarla kullanım açısından bakılıyor. Vergiler ve onun karşılığında yapılanlar. İşte hep bir son günlerde son açıklamadan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın asgari ücret işte memur ve emekli zam oranı karşılaştırması yapıldı. Bu ne derece sağlıklıdır size sormak istiyorum.
Kesinlikle sağlıklı değil Hakan Bey. Ben 30 yıl önce çalışma hayatına atıldığım zaman asgari ücret çok istisnai bir ücretti. Ve genelde bizim gibi deneyimsiz insanların aldığı ücretler bile asgari ücretin çok çok kat kat üzerinde olurdu. Envanter alırdı ve onu da belli bir süreyle alırdı. 6 ay sonra zaten mesleğinde atılım yapıp biraz öğrendikten sonra o farklı bir yere evrilirdi zaten. Çevremizde böyle insanlar olmazdı. Şimdi asgari ücretleşme gibi bir sorunumuz var maalesef. Ben demiyorum yani asgari ücretin böyle artması, tabii 8500 alana Yani bazı yani şu andaki yaşam koşullarında çok böyle sorun çözücü. Yani nispeten tabii daha iyileşme oldu
burada
ama.
Burada oranın artması,
evet,
değil mi?
Evet, oranın artması sorun Hakan Bey. Yani ben bunu küçük işletmeciler açısından değerlendirmek istiyorum. Yani küçük işletmeciler açısından büyük problem 11.750 liralık bir maliyet. Kişi başına önemli bir maliyet. İşe bu açıdan bakılmalı. Bence ikinci sorun da orta tabakanın asgari ücretleşmesi riski. Beyaz yakalıların. Bu neye getiriyor? Yani insanlar asgari ücret ve etrafında maaş almaya başlıyorlar. Bu da uzun vadede maalesef şöyle bir tehlikeyi ortaya çıkartabilir. Okumanın, vasıf kazanmanın pek bir öneminin kalmaması gibi bir sonuç ortaya çıkarabilir. Bence bu karşılaştırma doğru değil. Çok doğru bir yere temas ettiniz.
Evet. Şimdi birden bir de siyasete dönelim. Evet. Siyasette şimdi seçim konuşmaları başladı. Bazı nasıl diyeyim, Ankara kulislerinde konuşulan bazı şeyler var. İşte erken olacağı seçimim ama kısa bir erkenlik, yani çok aşırı bir erken dönem değil. İşte meclisin feshedilerek erken seçime gidilebileceği yönünde bazı kulis bilgileri var. Şimdi biz kulis bilgilerinin hepsinin çok doğru kabul etmiyoruz tabii. Bazıları kamuoyundaki durumu tartmak amacıyla da bazı bilgiler bazen paylaşılıyor çünkü. Dolayısıyla seçim ve siyaset açısından baktığımızda işler biraz kızışıyor mu? Ortalık kaynamaya başladı mı? Efendim işte altılı masanın adayı konusunda Sayın Babacan çok sürpriz açıklamalar yaptı. Hepimizin kafası böyle biraz karıştı. Siz ne dersiniz? Siz nasıl gözlemliyorsunuz?
Seçim tarihi konusu geçen sizde medyaya da yansıdı bir kısmı Hakan Bey. Takip ettiniz. AK Parti MYK toplantısında konuşulmuş. 18 Mayıs çok yüksek ihtimal. Tabii bunun nasıl yapılacağı önemli. Siz de dediniz. Cumhurbaşkanı fesih yetkisini mi kullanır? Yoksa anlaşma mı olur? Muhalefet 7 Nisan öncesi bir seçimi zorluyor. Sonrası için şu an itibariyle açık kapı bırakmıyor. 18 Mayıs'a alınması ya da bir ay erkene alınması sanki biraz zorunlulukmuş gibi geliyor. Hem o tatil süreci hem üniversite sınavları var. Onun öncesinde de 18 Mayıs öncesinde Nisan'da yapılacak seçiminde farklı koşullar ortaya çıkacağı için zorlukları var. Ramazan koşullarında propaganda Türkiye'de pek hoş karşılanan bir şey değildir. Yani onu diğer partiler de zorluk yaşayacaktır. Dolayısıyla AK Parti 18 Mayıs 14 Mayıs'tı galiba. 18 Mayıs'ı evet. Yanlış ifade olarak kullandım. Düzeltiyorum.
Mayıs'ın ortası
14
diyelim.
Mayıs diyelim. Çünkü evet. 14 Mayıs'tı galiba. Demokrat Parti'nin kuruluş yıl dönümü aynı zamanda. Sembolik de bir önemi var. 14 Mayıs tarihi gündeme gelmişti. Dolayısıyla böyle bir düşünce söz konusu. Sizin dediğiniz çok doğru. Nabız da yoklanıyor olabilir ama Cumhurbaşkanı'nın böyle bir fesih yetkisi var. Anlaşma olmazsa 360 milletvekili gerekiyor çünkü böyle bir karar almak için. Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu yetmiyor. Arzu ederseniz altılı masadaki gelişmeleri de konuşabiliriz.
Lütfen onaya geçelim. Çünkü orada da Sayın Babacan'ın açıklamaları biraz dikkatimi çekti. Çok sürpriz bir aday çıkacakmış gibi bir söylem var gibi algıladım ben. Siz nasıl algıladınız?
Yani şu anda siyasetin en heyecanlı tarafı altılı masa. Yani bunu olumlu ya da olumsuz yönden alabilirler kendileri ama çok problemler var ve kendileri şu an itibariyle kimi aday göstereceklerini bilmedikleri için bunu açık açık söylemeleri gerekiyor aslında ama sürpriz bir aday izlenimi de veriyorlar. Bence öyle bir 10-15 kişilik bir havuz yok Ali Babacan'ın söylediği kadar. Dönüyoruz dolaşıyoruz 4 kişinin etrafında dolanıyoruz. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu etrafında dolanılıyor ve Ali Babacan'ın da bunlara katıldığını gördük. Aslında Ali Babacan'ın birkaç ay önce söylediği sözlerden yola çıkarsak Hakan Bey çok sürpriz değil. Ali Babacan dedi ki ortak aday çıkarmak hedefimiz, çıkaramazsak ben de adayım çünkü genel başkanım demişti. Dolayısıyla iş ortak adaydan biraz uzaklaşmaya doğru gittikçe Ali Babacan bunu açık açık dillendiriliyor. Tabii dillendiriyor. CHP'ye yakın bazı isimlerden gelen bazı bilgiler var. Bilmiyorum biraz ihtiyatla da karşılamak lazım ama onların söylediği aslında Kılıçdaroğlu'nun da aklında en başından beri Ali Babacan ismi var. Ters manyal yapıyor ve bu şekilde kamuoyunu yönlendiriyor diye bir komplo teorisi de var. Çok itibar etmedi mi bilmiyorum ama benim şahsi gözlemim Kılıçdaroğlu kendisine çok bağladı. Ve parti içerisinde gücünü de tahkim etti. Deniz Baykal'la fotoğraf verdi. Hikmet Çetin'le eski genel başkanlar yanımda mesajı verdi. Parti içinde zaten güçlü. Sorun altılı masadan bunun geçirilmesinde. Altılı masanın altı koltuğundan birisi bence sorun. Önüne çıkan en büyük engel de o koltuk.
Peki onu söylemeyeceksin.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
Peki yani. Neden size göre?
İYİ Parti'nin yani Kılıçdaroğlu'na karşı bir çekincesi başından beri söz konusu. O asıl nedeni tabii ki Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağı yönündeki izlenimden çok. Benim aklımda şu var. CHP'nin safkan CHP'li olan bir adayla seçime girmesi durumunda İYİ Parti'nin de merkez sağa oynayan bir parti olarak bunu desteklemesinin kendi imajında yaratacağı sorunlar ileride. Böyle bir düşüncesi var. Bu kadim bir düşüncedir şeyde merkez sağda. Bence asıl çekincesi bu diye düşünüyorum Hakan Bey. CHP üyesi olsun, CHP'den belediye başkanı olsun ama Serde eski ülkücülük olsun, merkez sağ olsun. Misal Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi. Bu onların düşüncesi, doğrudur yanlıştır bilemem tabii.
Evet, tabii burada geçtiğimiz programlarda da değerlendirmiştik. Özellikle tabii Altılı Masa'nın kendi adayını belli bir noktada da lanse etmesi lazım ve bunun altını doldurması lazım. Şimdi bakıyoruz söylediklerinizden sonra tekrar şöyle bir analiz yaptığımızda kendi açımdan en azından eğer bu bahsettiğiniz masa haricinde bir aday olacaksa şimdiye çoktan çıkıp o altyapının oluşturulması lazımdı. En akla gelen isim İmamoğlu, çok gündemde ama o artık çok kolay gözükmüyor şartlar itibariyle. Dolayısıyla ya Altılı Masa'dan sizin dediğiniz gibi birisi çıkacak aday olacak ya da hiç tanımadığımız siyasetle yakından uzaktan alakası olmayan birisi çıkacak ki bu da siyaseten çok doğru gibi gelmiyor. Çünkü daha önce de denenmiş bazı şeyler var bu konuyla ilgili. O zaman biz acaba adayı daha ne kadar bekleriz sorusu akla geliyor. Size bu soruyu yönlendireyim.
İYİ Partililer diyor ki Ocak ayının sonunda, ama bence bir tasavvur ettiklerinden ya da bir hesap yaptıklarından söylemiyorlar. Temennilerini dile getiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde Gürsel Tekin, CHP'nin önemli isimlerinden birisi, Şubat başına kalabilir dedi. Kendileri temennilerini dile getiriyorlar ve buna bu kadar gecikeceklerini de tahmin etmemişlerdi Hakan Bey. Dolayısıyla Şubat ayının ortasına kadar bunu netleştirmeleri lazım. Ama şu var ki ortak aday olmama durumu da giderek bence önemli bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor.
Evet, o zaman da yeni stratejiler ön plana çıkacak herhalde, değil mi? Belki bu Altılı Masa ve Cumhur İttifakı noktasında. Bir diğer önemli konu, onları da muhakkak değinmek istiyorum. Yunanistan'da yaşanan gelişmeler ve bir de Suriye ile yaşanan diyaloglar, gelişmeler, Amerika'nın tavrı, Rusya'nın tavrı bu gelişmelere. Siz geçtiğimiz günlerde de Sayın Dışişleri Bakanı ile yakın bir fotoğraf vermiştiniz. Birebir görüşme imkanınız da oldu. Dolayısıyla oradaki en azından edinebildiğiniz bilgiler ışığında Türkiye'nin Suriye politikasını gelecek dönem açısından nasıl değerlendirmek lazım?
Şimdi Türkiye normalleşmeyi istiyor Hakan Bey. Bu normalleşmeyi birkaç açıdan istiyor biliyorsunuz. Sığınmacıların ülkelerine rahat ve huzurlu biçimde dönmeleri ve aynı zamanda Türkiye'nin sınırında kurulması riski olan bir terör devletini önlemek için. Temel nedenler bunlar. Açıkçası geçtiğimiz ay bu konuda girişimler olduğunda ki istihbarat düzeyinde hep vardı, Esad bu konuya sıcak bakmamıştı. Açıkçası Türkiye'de seçimleri beklediğini söylemişti. Ama Rusya faktörü devreye girdi ve ağırlığını koydu. Bakan düzeyinde görüşmeler başladı. Savunma bakanları görüştü. Önümüzdeki ay içerisinde, bence bu ayın sonları da olabilir, Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na da bu soruldu. Erdoğan-Esad görüşmesi ne zaman olur diye ya somut bir şey koymamız lazım. Yani tutup da işte selamlaşma anlamında bir görüşme olmaması lazım. Ya evet, şu konuda mutabakat vardık ve bununla giriş yapıyoruz dememiz lazım. Dolayısıyla biraz beklememiz gerekiyor. Ama Erdoğan ve Esad arasındaki görüşme aslında böyle gıyaben gerçekleşiyor şu an itibariyle. Bu da Rusya'nın öncülüğünde yapıyor. Rusya bunu niye yapıyor? Bizi çok sevdiği için mi? Ya da Suriye yönetimini, evet Suriye yönetimi Rusya'nın izlerini taşıyan bir yönetim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye-Suriye yakınlaşmasına çok karşı olmasından kaynaklanıyor tabii. Amerika artık bunu açık açık Beyaz Saray sözcüsü vasıtasıyla da dile getiriyor. Biz Esad yönetimiyle bu tarz ilişkilerin kurulmasını istemiyoruz derken kendileri her türlü teröristle ve terör devletiyle her türlü ilişkiyi kurmayı kendilerinde hak görüyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin gecikmeyle birlikte doğru yolda adım attığını düşünüyorum. Bakalım bu süreç bizi nereye götürecek? Türkiye'de seçimler bu konuda önemli bir kilometre taşı mı? Evet. evet öyle, ama Rusya'nın burada inisiyatif kullanması ve bastırması, bir an önce Erdoğan-Esad görüşmesini gerçekleştirmesi yönünde bir gayreti de var.
Bu zaten hani seçim öncesi belli adımlarla belli bir noktaya getirmek istediği hükümetin galiba belli bir yaklaşımı var. Evet. Onu da hissettiniz mi Sayın Dışişleri Bakanı ile görüşmenizi?
Hükümet bir an önce bu normalleşmenin sağlanması gerektiğini düşünüyor. Bu hissiyatın bu yöndeydi Hakan Bey. Ama tabii ki bazı şeyler oturulur, altyapısı kurulur vesaire diye devlet sorumluluğu gereği cümleler kurulmakla evet. birlikte biraz zamanı var tabii. Altyapı oluşması gerekiyor. Ben açıkçası Suriye yönetiminin de yani yaptıklarını onaylamıyorum. Hayır. Yani duygularını anlayabiliyorum ama Suriye yönetimi diye bir şey yok. Aslında Rusya'nın güdümünde bir yönetim var. Suriye Türkiye'yi Rusya Türkiye'yi Esad'la masaya oturtmayı düşünüyor. Gecikmiş bir hamle ama zararı neresinden döndürse kârdır diye düşünüyorum ben. Yani evet. bu konuda bir adım atılacak. Üçlü zirve de olabilir. Rusya'da, Moskova'da olabilir.
Evet. Çok güzel bilgiler aktardınız. Şimdi şu Yunanistan'da yaşanan durumu biraz değerlendirir misiniz? Özellikle bu gördüğüm kadarıyla insansız hava araçları konusunda Türkiye'nin atılımlarının ardından Yunanistan tavrını ve yaklaşımını sertleştirmeye çalışıyor. Bir taraftan Amerikan desteğini yanına alarak Amerikan nasıl diyeyim tampon alanı yaratmaya çalışarak falan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor Yunanistan?
Amerika kendi hesabını görüyor aslında burada Hakan Bey ama Yunanistan'ı da kullanıyor. Yani sınırımızdaki devlet artık Yunanistan değil. Artık bunu net bir şekilde bilmemiz lazım. Amerika'nın bir garnizon devleti oluşmaya başladı. O hem sınırda hem de adalar üzerinde oluşturulmuş ve silahlandırılmış bir bölge. Türkiye de buna karşı tedbirini alıyor tabii ki. Ama şu var, hiçbir zaman rehavete de kapılmamak lazım. Arap-İsrail Savaşı'nı hatırlamak lazım. Küçücük İsrail'in 1970'li yıllarda bütün bir Arap yarımadasına hakim olan hava kuvvetleri yerle bir ettiği dönemi hatırlamak lazım. Şüphesiz Türkiye öyle değil. Türkiye'nin çok güçlü bir askeri altyapısı var ve aynı zamanda kendi geliştirdiği silahları var. Ve bunların ne kadar endişe doğurduğunu da görüyoruz. Ama yine de bence yani Türkiye'nin Yunanistan'ı nüfusu ve küçüklüğü, yapısı, altyapısı itibariyle çok küçümsememesi gerekiyor. Çünkü artık karşımızda maalesef Amerika Birleşik Devletleri var. Biraz önce konuştuğumuz konuyla da bence doğrudan alakalı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi çevreleme projesinin bir parçası olarak görüyorum. Yarın bir gün bu proje akamete uğrar. Amerika aynı Afganistan'daki bir pılını pırtını toplayıp gidebilir. Yunanistan'da baş başa kalabiliriz. Bu da olabilir. Ama şu an itibariyle durum bu. Ve bu durumun bilincinde olmamız ve hiçbir zamanda böyle işte yani Yunanistan'la biz işte kendi gücümüzü kıyaslayarak böyle zafer türküleri söylemememiz gerekiyor. Durum ciddi. Yani durum ciddi ama Türkiye'nin de çok ciddiye alınması gereken bir ülke olduğunu düşünüyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok güzel, hoş bir sohbet oldu. Hem de çok önemli bilgiler aktardınız bize. Çok sağ olun Ercan Bey.
Siz sağ olun Hakan Bey. Mutluluktu benim için.
Çok teşekkürler. TGRT Haber Ankara temsilcisi Sayın Ercan Gürses'le Türkiye ve dünyadaki gündemi değerlendirdik.
Akşam oldu, penceremde yorgun rüzgar esiyor, geçiyor renkler suskun. Bir mahzun mor menekşe ağlıyor mu ne? Akşam oldu, penceremde yorgun rüzgar esiyor, geçiyor renkler suskun. Gölgelerin kollarında hatıralar halka halka, ben ona tutsak. Nerede, nerede, en son çizgi nerede? Nerede, nerede, çarem nerede? Akşam oldu, pencerende yorgun rüzgar esiyor, geçiyor renkler suskun. Akşam oldu, penceremde yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun. Bir masum var melekçe ağlıyor mu ne? Gölgenin kollarında hatıralar halka halka ben ona tutsak. Gölgenin kollarında hatıralar halka halka ben ona tutsak. Nerede?
Türkiye saatiyle saatimiz 15.35 sevgili dinleyicilerimiz ve stüdyomuzda Türkiye'nin tanınmış değerli avukatlarından Sayın Nuri Poyraz var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür
ederim. Nasılsınız, iyi misiniz?
Sağ olun, iyiyim Hakan Bey, siz de iyisiniz inşallah.
Teşekkür ederiz. Şimdi yurt dışında yaşayan Türklerin hukuki sorunlarını konuşacağız. Aslında pek çok temel nokta var. Baktığımızda bir genel değerlendirmeyle başlamak istiyorum bugün için. Belki ilerleyen günlerde, haftalarda biraz daha detaylarıyla bu konuları işlemek istiyorum sizinle. Bunlardan bir tanesi tabii ki işte gayrimenkul hukuku, aile miras hukuku, idare hukuku ve iş hukuku alanında genelde yaşanıyor. Dolayısıyla biz bugün bir genel olarak bakalım bütün bu dallara. Sonrasında da biraz ayırarak bunları daha detaylı konuşmaya başlarız. Öncelikle tabii baktığımızda yurt dışında, yani kendimi aynı dinleyicilerimiz gibi bir pozisyona sokayım. Yurt dışında yaşayan bir insanım ben. Ve Türkiye'de işte pek çok davam var. Diyorum ki ya ben nasıl yapacağım şimdi? Yani nasıl bu kadar uzaktayken bu işlerimi çabucak halledeceğim? Nasıl bir sistem var özellikle yurt dışında yaşayanlar için Türkiye'de? Çünkü hukuksal anlamda farklılıklar da oluyor insanın yaşadığı yerle memleketi arasında. Siz nasıl hallediyorsunuz ya da nasıl oluyor bu işler? Biraz anlatır mısınız?
Hakan Bey, tabii öncelikle genel değerlendirmemizde şöyle bakalım. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da, Türkler de, Alman vatandaşı da olsa, başka bir Fransız vatandaşı da olsa, neticede hepimiz insanız. İnsan olduğumuza göre bütün insanların çok çeşitli sorunları var. Bunların başında da medeni sorunlar var. Yani medeni sorun dediğimiz insanlarla ve toplumla olan ilişkilerden doğan sorunlar. Dolayısıyla bunların adına biz hukuk diyoruz. Hukuki sorunları var. İnsanlar hukuki sorunlarını nasıl yönetecekler? Yurt içinde de olsa, yurt dışında da olsa. Şimdi hukuk çok teknik bir iş. Çok teknik bir konu olduğu için vatandaşlarımızın içlerinde çok akıllı olan, kaliteli olan, her şeye akleren insanlar olabilir ama teknik konulara normal insan mantığıyla yaklaştığımız zaman o konuları çözemeyiz. Teknik konularda çünkü kurallar var. O kuralları bilemediğiniz zaman sizin iyi muhakemeler yapabilmeniz ve olayları çözebilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bu tür olaylarda tarihin ilk çağlarından beri dünyada avukatlık diye bir meslek var. Avukat nedir? Avukat, ülkelerin hukuki düzenlemelerini, kurallarını bilen ve vatandaşların haklarını, insanların haklarını arayıp onları gerçekleştirebilen kişi demektir. Ve bu meslek eskiden beri vardır. Bu anlamda öncelikle benim vatandaşlarımızdan hep istediğim şey, beklediğim şey, ben çok akıllıyım diye kendilerine güvenerek veya çok bilgiliyim diye kendilerine güvenerek bilmedikleri bir alan olan hukuk alanında muhakemeler yaparak sorunlarını çözeceklerine inanmamaları gerekir. Birinci mesele budur. İlk bakış.
Şunu da hemen araya girerek sormak isterim. Şimdi tabii Türkiye'deki hukuk sistemi bir de sürekli yenileniyor ve değişiyor.
Kesinlikle.
Gün be gün. Şimdi siz efendim 2 sene önce sahip olduğunuz bilgilerle bu muhakemeyi yaparsanız yine yanılma şansınız yanılırsınız var galiba.
Tabii ki.
Bir diğeri de yazılı hukuk bizde çok önemli galiba, evet. Değil mi?
Şimdi buradan şuraya hemen varmak istiyorum. Söylediğiniz şeyler çok doğru. Türkiye'de sürekli olarak yasalar değişiyor, hukuk kuralları değişiyor. Sadece yasalar ve hukuk kuralları değişmiyor. Ekonomi değişiyor, demin söylediğiniz gibi sosyal hayat değişiyor, örf ve adetler değişiyor ve bunlar da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için özellikle bunlar çok önem taşıyor. Çünkü genellikle Türk kökenli oldukları için Türkiye'den getirdikleri kendilerine ait bir kültürleri var. Bir de yabancı bir memlekete gidiyorsunuz ve orada artık uzun süredir yaşıyor Türkler. Ve oradaki yasalar veya oradaki yasalar biraz birbirine benzer ama oradaki yaşam sistemi, örf ve adetleri, kültürel bakışları, olaylara daha farklı. Şimdi burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum deminkiyle bağlantılı olarak. Mutlaka burada bir avukat tutmaları gerektiğini zaten haklarını alabilmeleri için söylüyorum ama bunun başka bir yönü daha var. Mahkemelerde haklarınızı nerede arayacaksınız? Mahkemelerde arayacaksınız. Zaten mahkemelerde avukatınız olmadığı zaman ya kendiniz hakkınızı takip etmeniz gerekir veya mutlaka avukat tutmanız gerekir. Sizin yakınlarınız, anneniz, babanız, teyzeniz, bir yakınlarınız sizin adınıza hukuki yetkisi olmadığı için çok akıllı da olsa, daha evvel hukuk fakültesini bitirmiş de olsa bu tür kişiler mahkemede sizin adınıza konuşamaz. Dolayısıyla o halde mutlaka bir avukat tutmak ve haklarınızı avukat kanalıyla araştırmak, aramak, gerçekleştirmeye çalışmak mecburiyetiniz var. Dolayısıyla benim yurt dışındaki vatandaşlarımıza öncelikle tavsiye ettiğim şey haklarını mutlaka zamanında aramayı bilsinler ve mutlaka bir avukat kanalıyla haklarını arasınlar. Ve avukatlıkta da güvendikleri bir avukatla çalışmalarında fayda var. Çünkü uzakta oldukları için hem gelip burada her olaya, örneğin bir tapuya gidip işlemlerini yapma veya bir mahkemeye gidip dosyalarını takip etme, çünkü her şey süreli, süreleri kaçırmama gibi imkanları zaten olamıyor. Her bir duruşmaya gelip gitmeye kalksa zaten çok büyük hem zaman hem masraf kaybı olacağı gibi. Öbür taraftan hukuki bilgisizliğinden dolayı zaten haklı olduğu davaları kaybedebilir. Bu bakımdan bu yurt dışındaki arkadaşlarımız öncelikle ve Türkiye'dekiler de dahil aslında şunu söylemek istiyorum. Bir hukuki problemleri varsa ki herkesin hukuki problemleri var. Bunları profesyonel bir şekilde güvendikleri ciddi bir avukat kanalıyla ve zaman geçirmeden takip etmelerinde büyük bir fayda var.
Evet, şimdi güzel bir söz var. Şimdi kimini de hatırlayamadım ama siz de bilirsiniz aslında. Onu siz de kullanıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hani büyük devletlerin güçlü orduları büyük insanların da güçlü ve bilgili avukatları olur gibi bir sözdü yanlış hatırlamıyorsam.
Kesinlikle. Çünkü bizi savaşlarda dış devletlere karşı ordularımız korur. Her devlet için böyledir. Ama onun dışındaki barış zamanında sivil kişilerin ordusu da kendi avukatıdır. Onun haklarını ancak avukatları kanadıyla koruyabilirler.
Evet. Şimdi tabii burada bazı kıstaslar muhakkak ön plana çıkıyor. Ülkeden ülkeye de tabii değişen hukuk sistemleri var. Kişiler ama Türkiye'deki varlıkları açısından, işte bulundukları, edindikleri mülkleri açısından ya da Türkiye'deki işte iş hukukuyla ilgili durumları açısından muhakkak bu dengeleri kurmak zorundalar. Burada da belli kıstaslar mı ön plana çıkıyor? Yani biraz hani egzajere edeyim olayı. Tamam ben bir avukat tutacağım ama kara kaşlı, kara gözlü mü olsun, uzun boylu mu olsun noktasından daha farklı kıstaslar gerekiyor herhalde, değil mi? Nedir onlar?
Tabii ki kendi hakkını arayabileceğine inandığı ve güvendiği avukatları tutması mesleki açıdan şart. Onun dışında yurt dışındaki insanların da şöyle bir Türkiye'dekilerden farklı olarak bir sorunları var. Bunlar Almanya'da veya Fransa'da başka bir ülkede yaşıyorlar. Ama o ülkelerde ki yaşamalarına karşılık Türkiye'de de bunların bir hayatları vardı. Yani örneğin
hala da bağlantıları
hala da
var.
Bağlantıları var.
Evet.
Mesela malları var. Malı olması ne demek bir insanın? Malıyla ilgili bazı insanlar bunun mallarını işgal edebilir, tecavüz edebilir. Kiraya verdiği gayrimenkulleri vardır. Kiracısını bulması, onu kiraya vermesi, onu takip etmesi, kiralarını zamanında ödeyip ödemediğini görmesi, ödemiyorsa mahkeme ve icra yollarına başvurması gibi mecburiyetleri var. En fazla özellikle mesela boşanma ve nafaka gibi aile hukukundan doğan davalarda yurt dışındaki arkadaşlarımızın bilmesi gereken şey şu. Bize de zaman zaman soruyorlar. Bir daha boşanma davam var. Almanya'da mı açayım, Türkiye'de mi açayım? Davayı Almanya'da da açsan, yani Almanya'yı örnek olarak konuşuyoruz. Başka ülkeler için de bu geçerlidir. Her ülkenin kendi özel hukuk sistemleri var. İnsanlar kendi özel hukuk sistemlerinin dışındaki kuralları ancak kendi hukuk sistemlerine uygunsa kabul edebiliyorlar. Yani devletler kendi hukuk sistemlerine uygun olmayan yabancı mahkeme kararlarını kabul etmezler. Bunun için de ne yapıyorlar? Bir inceleme yapıyorlar. Örneğin Almanya'da bir boşanma davası açtınız. Boşanma kararını verdi mahkeme. Ama bu boşanma, siz Türkiye'de evlenmiştiniz. Türkiye'deki nüfusunuzda boşanmış görünüyorsunuz. Almanya sizi boşadı. Fakat Türkiye bunun, bu boşanmanın Türkiye'deki kanunlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek zorunda. Dolayısıyla Türkiye'de yeni bir dava açılması gerekiyor. Almanya'da boşandığı halde, elinde bir boşanma kararı olduğu halde bu kararın Türkiye'de uygulanabilmesi, yani Türkiye'de de boşanmış hale gelip başka bir kadınla veya adamla evlenebilmesi için mutlaka Türk mahkemelerinin Almanya'nın vermiş olduğu boşanma kararını kabul etmesi lazım. Kabul etmesi ne anlama geliyor? Evet, bu verilen karar Türk kanunlarına da uygundur. Zaten Türkiye'de de dava açsaydılar biz bu kararı verirdik diyebilmesi gerekiyor. Biz buna tanıma veya tenfiz davası diyoruz. Farklı farklı bu ikisi. Bu tür ek davalar açılması gerekiyor. Yoksa sadece sizin yurt dışındaki bir mahkemeden aldığınız karar sizin kendi ülkenizde doğrudan doğruya bir geçerlilik tanımıyor. Başka ülkeler için de öyledir. Örneğin Türkiye'de iki tane Alman boşanmış olsa veya Fransız boşanmış olsa onu da Fransa'da veya Almanya'da sizin infaz edebilmeniz için o ülkenin bu sizin Türkiye'deki almış olduğunuz kararı doğrudur, bizim Fransız kanunlarına uygundur diye kabul etmesi gerekir. Bu da ancak bir yargı yoluyla oluyor. Dolayısıyla her halükarda zaten iki ayrı davayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ha, iki davada bakılan şeyler farklı olabilir. Ama neticesinde şunu hep unutmamak lazım ki iki ayrı dava bu tür şeylerde eğer infazı gereken davalarsa olabilir. Onun dışında mesela miras gibi bazı davalar var. Buradaki kişinin Almanya'ya gitmiş, babası ölmüş, miras kalmış. Bu tür davaların yetki olarak zaten Türkiye'de açılmak mecburiyeti var. Yani hatta Türkiye'de de hangi şehirde açılacağı bile kanunda tek tek belirtilmiş. Demin söylediğim gibi hukukta çok fazla teferruat vardır. Çok teknik bir alandır. Bütün bu kuralları bilmediğiniz zaman yanılırsınız. Örneğin kamulaştırma davalarınız olabilir. Size kamulaştırmalarınızda hakkınızı alabilmeniz için burada süreler var. Bu süreleri kaçırırsanız haberiniz olmasa da almayabilirsiniz. Bir de burada sayın vatandaşlarımıza benim söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Şimdi dava açıldığı zaman davalı kişinin hakkında böyle bir dava açıldığını bilmesi gerekiyor. Yani kendisine mahkeme bir tebligat yapacak. Eğer gerçek adresi, şu anda oturduğu adresi Türk makamlarınca bilinmiyorsa, buradaki bir adresine, eski bir adresine tebligat yapıldığı takdirde Almanya'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki vatandaşımızın bu tebligattan haberi olmuyor.
İşte bu yüzden bir vekil, yani bir avukat
bu,
gerekiyor.
Tabii, bu bir kere hem avukat şart da, ama evvela şunu yapsınlar, yani muhakkak güncel adreslerini Türkiye'de nüfus müdürlüklerine ve ilgili dairelere mutlaka bildirsinler. Çünkü aksi halde buradaki yapılan tebligattan haberleri olmazsa Burada herhangi bir şekilde süresinde hareket edemedikleri için hak kaybederler. Yani hukukta süreleri kaçırırsanız yeni baştan o süreyi başlatma ihtimaliniz hemen hemen yok denecek kadar azdır. Şimdi kişinin hiç haberi yok. Burada gayrimenkulü kamulaştırılmış. Bir geliyor 5 sene sonra arsasının üzerinde büyük bir devlet dairesi var. Veya bir park var. O tarihlerde, o durumlarda yapabileceği bir şey yok.
O zaman bunun altını bir kez daha çizelim ve tekrar söyleyelim. Durum, şart ne olursa olsun muhakkak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki temel adresleri,
güncel adreslerini
evet, muhakkak onu güncel tutmaları.
Güncel tutmaları şart.
Şart. Çünkü başka türlü eğer Türkiye'de de bir bağlantıları varsa evet, bu gerekiyor. Bu bir yakını da olabilir. Değil mi? Yani illa kendisi
yani ona hemen haber verecek bir yakınıysa. Yani onun mutlaka haberi olması lazım. Aksi halde dediğimiz gibi süreleri kaçırır. Süreleri kaçırırsa yapabileceği bir şey kalmaz. Yani kişinin Türkiye dışında yaşıyor olması Türkiye'deki haklarını muhafaza etmiyor. Dolayısıyla adreslerin güncellenmesi özel olarak dikkat etmeli.
Daha çok davalar arasında yurt dışında olunca biraz bir miras davaları çok fazla oluyor galiba. Bu miras davalarında da işte neyin nasıl paylaşılacağı konusunda farklı uygulamalar oluyor. Ülkeler bağlamında da farklı uygulamalar olabilir. Dolayısıyla burada da çok fazla galiba yine tanınma olayı var mı alınan kararların?
Zaten miras davalarının Türkiye'de açılması gerekiyor. Hı hı. Türkiye'de açılan bir dava için Türkiye mahkemelerinin verdiği kararın tenfiz veya tanıma gibi yollardan geçmesi gerekmiyor. Zaten Türkiye'de İstinaf Mahkemesi, Yargıtay gibi mahkemeler var. Bu aşamalarda burada Türkiye'de halloluyor. Onlar için ikinci bir dava açılmasına gerek kalmıyor. Ama miras davaları gibi çok da çeşitli davalar var. Bunların hep açılacağı yerler belli. Şimdi kişi Türk vatandaşı veya çifte vatandaş da olsa Türk hukukuna giren bir işlem yaptığı zaman ona Türkiye'deki hukuk kuralları uygulanacak. Dolayısıyla onun başka bir ülke vatandaşlığını da aynı zamanda almış olması Türkiye'deki ihtilaflarında o kanunların uygulanmasını gerektirmiyor. Türk kanunlarının uygulanmasını gerektiriyor. Dolayısıyla o kadar çok çeşitli davaları var ki yani söylediğimiz gibi gayrimenkulleri...
Daha çok önemli tabii şeyler var ama mesela düzeltme davaları, kayıt düzeltme davaları çok fazla galiba.
Tabii isimler bazen nüfusta yanlış oluyor. Bazen tapu kayıtlarında yanlış geçiyor. Anne baba isimleri yanlış geçebiliyor. Doğum tarihleri yanlış geçebiliyor. Dolayısıyla birçok davada işte biraz evvel söylediğiniz tazminat davaları, eğer işçi meselesi varsa işçi alacakları davaları, bunun gibi çok çeşitli davalar var ama en önemlisi en çok rastlanan şey şu geçtiğimiz 40-50 yıl içinde tabii ki boşanma davaları. Çünkü genellikle gidenler Türklerle evlenmiş oluyor. Dolayısıyla boşanma davaları, aile hukukundan doğan davalar, gayrimenkullerden doğan davalar, miras işlerinden doğan davalar, idareyle olan kamulaştırma gibi benzeri davalar çok önemli. Bunlar hep süreli ve Türkiye'de de infazı ya gereken veyahut da mutlaka ikinci tenfiz davalarının açılması gereken davalar. Tabii burada hiç şuna dokunmadık. Bir de kişilerimizle ilgili ceza davaları var. Geliyor Türkiye'de örneğin alkollü araba kullanırken yakalanıyor. Şimdi bunun hakkında bu kişi hakkında
bir dava açılmış oluyor.
Almanya'da gitse burada alkollü evet, araba kullandın diye dava açılıyor. Veya kavgaya girmiş oluyor şikayetçi veya sanık olarak. Veya bir öldürme olayına başka olaylara neden olmuş olabiliyor. Bu tür durumlarda da ceza davaları açılıyor. Özellikle ceza davaları da diğer davalar kadar hatta bazen belki onlardan daha fazla önemli. Çünkü kişi eğer o olayın olduğu anda tutuklanmamışsa nasıl olsa bir şey yok diyor. Gidiyor dönüyor yurt dışındaki normal yaşadığı yere ama burada dava habersiz olarak devam ediyor. Neticede bir bakıyorsunuz aradan bir 2-3 sene geçtikten sonra 5 sene ceza almış. Ceza kesinleşmiş. Zaten Türkiye'ye geldiği anda hemen gözaltına alınıyor, hapishaneye konuyor. Ve o saatten sonra artık ben haberim yoktu. Ben işte şu başka bir memleketteydim. Bunlar cezasını ortadan kaldırmıyor. O bakımdan bütün bu meselelerin özünde, başta sizin de çok isabetli olarak söylediğiniz gibi, insanlarımız haklarını mutlaka profesyonel bir şekilde, en iyi şekilde aramalılar.
Evet. Burada tabii doğru araştırma, doğru noktalara ulaşma ve doğru bilgiye ulaşma çok önemli. Bir taraftan da uluslararası hukukun tanımları ve bilgisi aslında gerekli galiba.
Tabii.
Sevgili dinleyicilerimize hemen şunu hatırlatalım. Yani ilerleyen günlerde yine programlarımızda biraz daha bunların detaylarına girerek konuşuruz. Yani doğru. İşte kira davaları diyebiliriz, gayrimenkul hukuku anlamında, idari hukuku anlamında da bazı var. İş hukuku var hatta.
Doğru.
İşte az önce bahsettiğimiz gibi miras hukuku anlamında neler yapmaları gerekiyor, nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Bunları biraz daha detaylandırarak konuşuruz ama bugün genel bir çerçeve çizmiş olduk en azından.
Bu onları genel tek tek dava bazında
örneklerle
konuşursak daha değerli vatandaşlarımızın kafasında yerleşir. Ama bunu böyle bir radyodan, televizyondan, gazeteden okuyarak kendileri yapamazlar. Çünkü çok bunların detayları var. Her bir davanın kendisine göre ayrı özellikleri var. Gene aynı şeyi söylüyorum. Lütfen uyanık olsunlar. Haklarını iyi takip etsinler. Ben nasıl olsa yurt dışındayım. Türkiye'de nasıl olsa hiçbir şeyime bir şey olmaz diye düşünmesinler. Ha, aynı şey öteki ülkeler açısından da böyledir. Evet. Hepimiz haklarımızı aramak zorundayız.
Çok teşekkür ediyorum bugünkü anlattıklarınız için, yaklaşımlarınız için, verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Avukat sağ Nuri Poyraz bizimleydi. Yurt dışında yaşayan Türklerin hukuki sorunlarını konuştuk. Bugün için sizlere veda etme zamanımız geldi. Müzikle veda edeceğiz sizlere. Program yapım ekibimiz Şule Özçakır, Mustafa Çamlıcan, İlgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Yarın saat 15.05'te görüşünceye kadar hoşça kalın.
Neredesin sen?